Ayrım 4. Jungle Günleri. Mario Payeras. Sayfa 26. Bu dönemde üç büyük keşfimizden birini yaptık. Mısır unu. Doğal olarak bundan da önce ilk keşfimiz plastikti. Bu olmadan yılın 9 ayı yağmur yağan bir dünyada sağ kalınmaz. Üçüncü parçanın keşfi lastik botlarsa hala uzak gelecekte bulunuyordu. Aylarca süren çıplak ayaklı sürekli yürüyüşten sonra keşfimiz şunlardan meydana geliyordu. Köylülerden kolayca elde edilen bir öğütücü yardımıyla kurutulmuş mısırı ince un halinde öğüttük. Bu bize çok değerli zaman kazandırdı çünkü çabucak pişiyordu ve mısırın hacmini azalttığından az yer kaplıyordu. Ancak bu sistem şüpheye yer bırakmayacak şekilde önemli bir zaman ve mısır tasarrufu anlamına gelse de giderek artan derecede yetersiz beslenmeye de yol açtı. Daha sonra sistematik avlanma ile aldığımız protein miktarını arttırabileceğimizi öğrendik. Fakat başlangıçta az sayıda avlanma fırsatı vardı ve içimizden sadece birkaç kişi deneyimli avcıydı. Bununla birlikte bazı av hayvanları öldürüp kıtlıktan çıkmış gibi tümünü yiyip bitirdik. Tüyler, pençeler ve kıkırdak kısmı hariç tüm hayvan pişirildi, kemikler dahil eşit bir biçimde paylaşıldı. Kömür üzerinde ızgara açlık zamanlarının birinci sınıf yiyeceğiydi. İkinci hafta yürüyüşü sırasında olağanüstü bir şey oldu. Bir gün Rio Piedras Blancas'ı geçtikten hemen sonra keşif elemanlarımız plastiğe sarılarak ağaca asılmış bir bohça buldular. Dikkatli bir keşiften sonra bölgeyi ihtiyatlı bir biçimde araştırdık. 3 aydan kısa bir süre önce kesip açılmış kuzeyden güneye uzayıp giden bir patika vardı. Orakla biçilip bir yana bırakılmış otlar, esrarengiz bohçanın asılı olduğu ağacın dallarının aşağısında bir yerde sona eriyordu. Bir tuzaktan şüphelendiğimiz için bir süre geri çekildik ve izledik. Yaklaşık bir saat sonra ve aşırı bir dikkatle bohçaya yaklaştık. Dikkatlice bağlanmıştı ve şüphe götürmez bir şekilde yiyecek kokuyordu. Gerçekten bilinmeyen bir nedenle oraya bırakılmış erzak içinde duruyordu. Birkaç gün yetecek kadar tuz, kaynatılmış yumurta, toz haline getirilmiş kuru kırmızı biber ve kurutulmuş tortilla vardı. Dipnot, tortilla, Meksika'da yapılan bir çeşit pizza. Belki de patikayı açan ve geçici olarak başka bir yere gidenlere aitti, ancak düşman tarafından kurulan bir tuzak da olabilirdi. Devriyenin guruldayan karnı tarafından harekete geçirilen bir mensubu, yiyeceğin bize sempatizan köylüler tarafından bırakılmış olma olasılığını göz önünde bulundurdu. Hediyeyi kabul etmemizi ve hemen oracıkta tüketmemizi önerdi. Gel gelelim yiyeceğe dokunmadan ayrılıp, birimin geri kalanına bulduğumuz şeyi anlatmak için geri döndük. Ertesi gün meseleyi tartıştıktan sonra geri gittik ve yiyeceği alıp götürdük. Aldığımız şeyin bedelini karşılayacak bir miktar parayla birlikte kim olduğumuzu ve mücadelemizin nedenlerini açıklayan bir mesaj bıraktık. Aylar sonra erzakların mesajımızı ve parayı bulan bazı patikacılara ait olduğunu öğrendik. Bu ufak olay bizim iyi tanıtım mektubumuz haline geldi, namusluluğumuzun öyküsü kişiden kişiye ulaştı ve zamanla tüm bölgeye yayıldı. Geçici haritaları izleyerek birkaç gün durmaksızın doğuya doğru devam ettik. Helikopterler sürekli olarak üzerimizde uçtuğu için olanca dikkatimizle hareket ediyorduk. Helikopter gürültülerinin haricinde sessizliği bozan yegane ses, yabani domuzların ani koşuşmaları ve papağanların uzaktan gelen acı acı ötüşleriydi. Ara sıra muazzam gövdeleri konvoyumuzdan çok daha uzun olan devrilmiş seyba ağaçları buluyorduk. Artık güneş ışıklarını göremiyorduk ve zaman duygumuzu kaybetmeye başlamıştık. Şüphesiz o vahşi ormanı yüzyıllardır geçen ilk insanlardık. Zaman zaman çukur şeklinde hela delikleri kazarken kızılderili sanat eserlerini ortaya çıkardık. Geçmişin büyük insan göçlerinin izlediği rotanın bu bölgeden geçmiş olduğu gerçeğinin kanıtını üzerlerinde taşıyorlardı. Şafakta kuşların kulaktırmalayıcı sesleriyle uyanıp kalktık ve tüm gün hemen hemen sessiz bir biçimde yürüdük. Görev ve sorumluluklarımızı düşünüp taşınmak, en güç sınıf temeline dayalı motivasyonlarımızı dikkatle gözden geçirmek için fazlasıyla zamanımız vardı. O bitmez tükenmez günler sırasında her birimiz neyi düşünüyorduk? Biz bir etnik ve sosyal geçmişler mozaiğiydik. Jorge, Huyan ve Mario, Açi ve Kokhikel Kızılderilileriydi. Ancak ortak dil ve kültürlerine rağmen homojen bir grup oluşturmuyorlardı. Laço'nun zihni bir zamanlar ona yabancı olan ve çekici gelen bir kültürün ortasında, Kızılderili kimliğinin muammaları ve acılarıyla meşguldü. Diğerleri bu sorunlardan çok acı ve ıstırap çekmediler, onlar halkın maddi çıkarlar tarafından sevk edilen dünyayı örgütleyip bölüştürmesiyle daha fazla ilgiliydiler. Kahaş, Toribio, Atilio, Jacobo ve Efrain Pasifik sahilindendiler. Bir dereceye kadar sömürülmüşlerdi. Hepsi o bölgenin ticari ekonomisinde farklı konumlarda bulunmuşlardı, bu yüzden de farklı şekillerde düşünüyorlardı. Kapitalizmin yasaları onların hepsi için ortak olan mülkiyet sahipliği ve amelelik, tahsilleri, çocukluk yoksullukları ve sefaletinden doğan sorunlar, onları hem ayırmış hem de birleştirmiş fakat sonunda onların isyan etmesine yol açmıştı. Alejandro ve Mince doğu bölgesindendiler. Her ikisi de köylü kökenli olmasına karşın koşulları farklıydı. Alejandro çok yoksuldu ve Mince nispeten daha iyi durumdaydı. Aynı topraktan filizlenmişlerdi ama her biri farklı bir biçimde gelişmişti. Alejandro çiçeklenen bir portakal ağacıydı, Mince dikenli bir kaktüs. Sebastian, Victor, Edgar ve Benedicto kentlerden geliyorlardı. Hem belli bir miktarda derin ve geniş bilgi, hem de belli zayıflıkları edinmişlerdi. Diyalektiği, maddenin sürekli hareket halinde olduğunu öğrenmişlerdi. Fakat zayıflıkları onların zihinsel tutumlarını, bütün maddelerin içerisinde hareket ettiklerini bildikleri atomlarınkine eşit bir hızla değiştirmelerini önlüyordu. 15'imiz birlikte yürüdük. Yalnızca zaman her birini meyve verecek kadar olgunlaştırabilirdi. Lider kadromuz kolektifti ve liderlerimiz Las Minas Dağı ve önceki şehir direnişinin emektarlarıydılar. Onlardan biri Victor, gerillaların hiçbir zaman geri dönmedikleri 10 yılın haritaları ve bir pusulayla vahşi ormanda kendi durumunu belirlemekte ısrar etti. Küçük gücümüzü askeri olarak nasıl yönlendireceğini biliyordu fakat gerilla biriminin bir çekirdek olarak aynı zamanda bir ordu ve politik örgüt olması fikri hiçbir zaman onun perspektifinin bir parçası değildi. Bizim sadece onun doğruluğunu kanıtlamak için değil, aksine yeni bir gerçekliği oluşturmak için orada olduğumuzu asla kavrayamadı. Önümüzde pek çok deneyim uzandığını fark etmeye başlıyorduk ve tarihin kişiler tarafından değil, gruplar tarafından yapıldığını zaten biliyorduk. Bir sonraki keşfimiz vahşi ormanda zamanın seslerle ölçülmesi oldu. Güneş doğup sabahın ilk gürültüleri sona erince, ilerleyen saatlerde yalnızca vahşi güvercinlerin ötüşü duyulurdu. Bazı bölgelerde maymunların gürlemeleri veya uçan dişi hindilerin tiz sesi ufuk anlamına geliyordu. Bunu duyunca öğle yemeği için vaktin geldiğini fark ediyor ve kahvaltıdan arttırdıklarımızı yiyorduk. akşam alacakaranlıkta papağanların ve makovların kulak tırmalayan sesleri, odun taşıma, ateş yakma ve hamaklarımızı asma saatinin sinyalini veriyordu. Dipnot, makov, tropikal Amerika'ya özgü iri bir papağan türü. Sonra kuşların sessiz olduğu saatler başlardı ve sadece gece dolaşan memeli hayvanları duyardık. Nemli tropik gece, koatilerin bağırışları ve grup oturumlarımızın öz eleştirileriyle dolardı. Dipnot, koati, Güney ve Orta Amerika'da yaşayan kedi büyüklüğünde bir cins memeli hayvan. Nehrin yakınında zaman şafak sökene dek tropik kuşların kesilip yine başlayan aralıklı şarkısıyla ölçülürdü. Her gün aynı rutin takip edilirdi. Yürürken gevezelik eden maymunlarla dolu büyük ağaçların yanından geçerdik. Zoolojik saatle yaşanan birkaç haftadan sonra vahşi orman bize belli bir program olmadan ve belirsiz bir limana doğru yolculuk yaptığımız ucu bucağı belli olmayan bir okyanus izlenimi veriyordu. Arkamızda yalnızca çok büyük bir jungle kelebeklerinin kanat çırpışları vardı. Sınır eylemimizden bir ay sonra Rio Zacbal içerisindeki bataklıklara ulaştık. Bu gerilla birliğimizin tarihinde unutulmaz bir andı çünkü orada ilk yaşam belirtilerini bulduk. Güneş ışığından yoksun olması nedeniyle değişik bir takvime göre çiçek açarak ormanın gölgelik bir yerinde büyüyen bir sevil portakal ağacıyla karşılaştık. Şubat ayı olduğu halde önceki yılın yavan meyvelerini hala muhafaza ediyordu. Orada Toribio iki geyik öldürdü. Onların ve birkaç yabani hindinin eti içimizi kemiren açlığı bir nebze azalttı. Jungle'ın yarısını geçtikten sonra artık aç ve üstü başı yırtık pırtık bir orduyduk. Uzun bir süre güneş ışığı olmadan yaşayanlara özgü solgunluk ve terli giysilerimizin çok pis kokusu, çoğunlukla içgüdü rehberliğinde ilerlediğimiz için gölge adamlardan oluşan birliğimizi karakterize ediyordu. Çoğumuz bir deri bir kemiktik ve her günün yürüyüşünü saplantı haline gelen açlığımızı unutmanın bir yolu olarak yerine getiriyorduk. Mısır stoğumuz hemen hemen bitmişti ve en fazla bir iki gün yetecek kadar şekerimiz vardı. Yağımız önceki hafta tükenmişti. Önceki gün bal petekleri ararken hemen hemen tüm ormanı kesmiştik fakat ne yazık ki bu çiğ gıda şiddetli mide kramplarına ve sürekli ishale neden oldu. Eğer tam o anda o ilk köye ulaşmasaydık durumumuz oldukça zor bir hale gelebilirdi. Bununla birlikte yerleşik alanlara yakınlığımız düşmana rastlama riski anlamına da geliyordu. Geçtiğimiz jungle'ın aşırı sakinliği, yalnızca hükümet askerlerinin bizi nüfus yoğunluğu daha fazla olan noktalarda bekledikleri anlamına geliyordu. Umut ve tehlike hissimiz böylece köylülerin bize gösterecekleri tepki konusundaki endişeyle karıştı. Alejandro, ne küçük bir grup olduğumuzu düşündüğünde, ara sıra yakında bizimle beraber yürüyen, yeni katılanlardan oluşmuş, uzun bir askeri kolun olacağı tahmininde bulunurdu. Bu onun halka olan sınırsız sadakatini kanıtlıyordu. Fakat daha fazla, ordunun 1966 ve 1967'deki anti-gerilla saldırıları sırasında Zacapa yakınındaki köylerde tanık olduğu terörden söz ederdi. Yakıp yıkılan kulübeleri ve gerillalarla işbirliği yapıp birdenbire onlardan kaçan köylüleri görmüştü. Bu yüzden giderek daha fazla sayıda yerleşim tabelasıyla karşılaşırken hepimiz artan bir gerginlik geçiriyorduk. Aynı zamanda yaşamlarımızın en güzel macerasını yaşıyorduk. Mısır'ın geriye kalanını bitirdiğimiz gün bir patika ile karşılaştık. Bu patika 2 yıl önce açılmış olmalıydı. Evvelki gün Rio Zacbal'ın sığ bir yerinden yürüyerek geçmiştik ve haritada yalnızca bir nokta olan köyü arayarak güneye doğru yürüyorduk. o sabah nehre daha da yaklaşarak güneydoğu istikametine giden patikayı izledik. Öğleden sonra kıyının yakınında yabani otların istila ettiği bir bahçe bulduk. Saksağanların ani çığlıkları bize alarma geçirdi. Oradan itibaren keçi yolu mükemmel bir şekilde görünebiliyordu ve güneye doğru devam ettik. Fakat karanlık bizi durmaya zorladı ve palmiye ağaçlarının meydana getirdiği bir mola yerinde eski bir patikacı kampı yakınında hamaklarımızı astık. Uyumadan önce geriye kalan geyik etini ve son an için saklanan bir parça pilavı yiyip bitirdik. Şafakta yürüyüşümüze yeniden başladık fakat önlemlerimizi iki katına çıkardık çünkü ufak bir köye yaklaştığımız gün gibi ortadaydı. Çamurların içinde, jungle'ın rutubetli gölgesi tarafından bozulması önlenmiş ilk ayakkabı izlerini bulduk ancak bunlar çok eski izlerdi. Bunların üstünde bir köpek pençesinin soğan şekilli izlerini seçebiliyorduk. Öğleyin keşif devriyesi bir kırmızı biber ağacının büyüdüğü küçük bir meydanda terk edilmiş bir kulübe bulunduğunu rapor etti. Sazla örtülmüş damı destekleyen çatal şeklindeki direkler kuş pislikleriyle bembeyaz olmuştu. Çevredeki sahada yalnızca vahşi hayvanların ayak izlerini bulduk. Yıpranmış eski patika, her dal kırışımızda şiddetli bir yankıyla inleyen eski bir orman kütlesinin karşısından kıvrılarak güneye doğru devam ediyordu. Öğleden sonranın ilk saatlerinde keşif kollarımızın bazı kulübelere rastladıklarını haber aldık. Sık sık kullanıldığı anlaşılan yolun yanına saklanmamız emredildi. Köyden bütün görebildiğimiz temizlenmiş bir alanın parlak ışığı ve ağaçların gövdelerinde şurada burada eski balta izleriydi. Jungle'da yalnızca en üst dallardaki kuşların yavaş hareketleriyle azıcık bozulan derin bir sessizlik vardı. Uzun bir süre kalplerimizin atışını dinleyerek bekledik. Sonra bir horoz köy istikametinde öttü. Aylardır ilk kez böylesine hoş bir ötüş duymuştuk. Bir endişe ve sevinç karışımıyla birbirimize baktık. İşte ülkemizin yoksulları nihayet oradaydılar. Ancak bize nasıl tepki gösterecekleri konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu. Zaman geçtikçe başka sesleri, tavukların gıdaklaması, uzaktan gelen pala darbeleri, tavuklarını çağıran kadınların sesleri, teşhis ettik. Aniden köpeklerin şiddetli havlaması. Bu kompaneroslarımızın köylülere yaklaştıklarının açık bir işaretiydi. Biliyorduk ki o an iyi de olsa kötü de olsa kaderimiz belirleniyordu. Takip eden birkaç dakika son derece gergindi fakat kompaneromuzun yürüyüş tarzından ve yüzündeki ifadeden iyi haber getirdiğini tahmin ettik. Gerçeği söylemek gerekirse daha iyi olamazdı. Köy çevresindeki keşiflerinde yalnızca eski izler bulmuş ve düşmanın varlığını gösteren hiçbir belirtiye rastlamamıştı. Kompaneromuz keşif kolları evlere yaklaşırken derin sesi olan zayıf gür kaşlı bir çocuğun silahlarına ve kıyafetlerine hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeden onları samimi bir şekilde karşıladığını ve onlara önceki gün köylülerin bizden söz ettiklerini söylediğini rapor etti. Hepsi bu açıklık araziye son zamanlarda yerleşmiş 6 aile vardı. Sınır eylemimizi radyodan duymuşlardı. Mısırları yoktu ama ellerinde olanları bizimle paylaşmaya istekliydiler. O gece köyün erkekleriyle tanıştık. Mücadelemizin amacını ve zafere ulaşacağımızı ağırbaşlı bir şekilde anlattık. 4. ayrımın sonu. Sayfa 32.